Ayrım 24, sayfa 447. Karanlıktaki insan tipleri. Asker kökenli bir aileden gelen sivil kökenli gizli servis adamı Hiram Abbas, 1985 sonlarında 5 yıllık bir aradan sonra gizli servise dönmüştü. Orta boylu, kırlaşmış kısa saçlar, araştıran, kimi anlarda kuşkucu siyah gözler. Gülümseyen bir yüz, kısık ses, ağzından eksik etmediği sık sık sönen pipo, giyimine özen göstermeyen dış görünüş, romanlarda, filmlerde izlenen tipik bir gizli servis adamını anımsatıyor. Gizli servis Abbas'ın tutkusu, servisten ayrılıyor, iyi kazanıyor, ufak bir işaret her şeyi bir yana atıyor, gizli servise koşuyor. MİT müsteşar yardımcılığından ayrıldıktan sonra İstanbul'un orta yerinde büyük bir apartmanın ikinci katında yine iyi para kazanıyor. Abbas'ı sevmeyenler, başarılarını kabul edip yine de eleştiri oklarını Abbas'a saplamak isteyenler, bürosunun kapısındaki büyükçe pirinç levhada Fevzi Gandu adını gösterirler. Gandu bir Lübnanlıymış. Silah işinde Abbas'ın içinde bulunduğu şirket, füzeden her türlü silaha kadar bazı İngiliz ve Amerikan firmalarının temsilcisi. Anlamlı dokundurmalar silah Lübnan, Gandu ve Hiram adlarını yan yana getiriyor. Yaşam boyu gizli servis labirentlerinde gezmiş bir insanın hele bugünkü Türkiye'de illegal bir işle hem de bu kadar açıktan uğraşması olanaklı mı? Yasal yoldan silah ve benzeri işlerle uğraşıyor. Hele peşinde dolaşıp alacağı kokuyla Abbas'ın ocağına incir dikmeye çalışan onca insan varken açık yoldan ayrılacağını düşünenin enayi olması gerek. Şimdi servisin dışında, kafası orada, aklı orada, para bir yana, yine servis. Gün gelir devran değişir. Bakarsınız Hiram Abbas'ı bir zaman sonra tutsağı olduğu o gizemli odalara yine itmek isteyenler çıkabilir. Ya da daha doruklarda, çanların ses verdiği kayalık noktalarda üst düzeyde gizli servis benzeri görev yapmasını isteyenler olabilir. Doğasına yatkın kesin bir tepki. Ben eylem adamıyım, masa başı işe gelemem. Acaba? Bakalım. Her şey kişilerin tiplerine, dualarına bağlı. Fakat Türkiye'de insanlar umduklarıyla değil, bulduklarıyla yaşıyorlar çoğu zaman. Siyasette de, bürokraside de, herhangi bir serbest meslekte de. Bir yazgı. Siyah köstebeği savaşmanın yakalanmasını sağlayan operasyonu planlayan ve yürüten Hiram Abbas, 11 yıl sonra MİT'teki son görevi müsteşar yardımcılığından ayrılırken siyah ajanlığı ile suçlanıyor. Gizli servisler arasında kimi gün gelir kucaklaşmalar, zamanı olur kurt savaşı. Malzemesi hep insan ilişkileri ama gizli. Gizli servis adamlarının kendi elleriyle çizdikleri bir yazgı belki. Belki de gizli servis adamlarının yaşamlarında onurlu biçimde oynanmasına olanak olmayan kimi roller. Kafasında gizli servisi nasıl biçimlendiriyor? Bir sır. 1987'deki geleceği işaretleyen kimi haberlere bakılırsa, sivilleştirilmiş, demokratlaşmış, yeri geldiğinde kamuoyuna daha açık ama parlamentonun hükümetin buyruğunda bir gizli servis düşlediği söylenebilir. Yarın yap deseler koşa koşa gidecek, kafasından geçen belki de şöyle cümleler. Her dakika eşiği yükseltmelisin, bir kez dizginleri elinden kaçırırsan bir daha asla ele geçiremezsin diye düşünme. Dizginlere tam el atmışken MİT raporu serüveni eşiği yükseltmesine engel olmuş. Sorsanız söyler mi? Hadi hadi diye başlayıp fazla yaşlanmadan bu uğurda ölelim diyebilir mi? Servisin tepe noktasında servise yeni bir içerik verme ateşiyle yanıp tutuşmak. Hala İram Abbas'ın düşü, yaşamı, tutsağı olduğu hedef. Gizli servis adamlarıyla konuşurken diken üstünde oturuyor insan. O gizliliğin iç ürperten eli zaman zaman yüreğinde, gövdesinde geziyor insanın. Ünlü mübarek eldemlerden bir anne, yüz büyük Türk listesine giren Türk müzeciliğinin kurucusu Hamdi Bey amca. Fransız okulunda öğrenim, Paris'te siyasal ilimler, parasızlık, yarıda bırakıp dönüş. Siyasal bilgiler fakültesi, okulda kavgacı, kavgacılığı sürecek yaşamı boyunca. Dost kazandıracak, düşman kazandıracak, lehinde aleyhinde konuşulacak. Bir ideal, dış işlerine girecek, diplomat olacak. Yıl 1957. Demokrat Parti dönemi. MAH'ın, o zamanki MİT'in başında Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur. Baba dostu. Bize dil bilen, yüksek tahsil gören insanlar lazım. Servisi yeniden böyle insanlarla kuracağız. Ahmet Salih Korur'un isteği ve aracılığıyla Abbas'ın içinden kopamadığı gizli servise ilk adımı. İlk görevi İstanbul'da. Gizli servise askerliğini yapmayanların girmesi yasak. Abbas'a ruhsat, istihbarat için dışarıya gidecekleri yetiştirenler arasında. Sonra? Özelliği gündemde, ispiyonaj ve kontr-espiyonaj, casusluk ve karşı casusluk. Yaşamının en başarılı operasyonu saydığı savaşman olayının dışında Batum serüvenleri, Moskova'da elçilikte görev. Moskova'da dinlenen telefonlar, tedirgin, kuşkucu bir büyükelçi. Yunanistan, Amerika'nın Yunanistan'a verdiği askeri malzemenin ince ayrıntılarını bir Yunanlı subayı angaja ederek toparlama. Subayın deşifre olması, Abbas'ın bir gece yarısı merkeze çektiği kısa telsiz, kaçış. Yunanlı subayın 12 yıl hapse hüküm giymesi. Hapishane bir parmak uzakta, subayla birlikte bir Türk casusu Atina'da yakalanabilirdi. Beyrut'ta 4,5 yıl, merkeze gelip gitmeler, Beyrut'ta kısa süreli görevler, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Kuzey Kıbrıs'a silah sevkini önlemek için Eymür'le Beyrut'ta bir serüven daha, İstanbul'da Ulaş Bardakçı operasyonunda karnından giren kurşunun boynundan çıkışı. İnanılır mı? İnanılması zor. Değerlendirmede nothanesinde bir yerin boş bırakılması. 1970-71'lerde yakalanan ya da öldürülen sol örgüt üyeleri. Ayakta kalsalar, yaşasalar belki değil mutlak, iyi birer siyasal lider olabilirlerdi. Yetenekliydiler. Sorgularında bulundu. Öyleydiler. İnsana çok geçmişine dalarak, evriminin son çağında artık geriye bakmadığını hesaplayarak, onların başarılı insan olmalarına engel olunmamalıydı. Kuşkusuz kişinin geçmişini karıştırarak yıllar sonraki konumunu karalamanın geçersizliğine işaret eden bu irdelemeler sıcak gelebilir. Ne var ki devletin mayasındaki çürük tutumunun değişeceğine ya da birilerinin, örneğin Abbas'ın gün gelip de değiştirmeye yöneleceğine yürekten inanmak zor, çok zor. Rüzgarlar eser, gizli servise buyruk veren önce asker sonra sivil devlet politikaları düşlerde kalır. Dışındayken yürekli görünen sözleri servise girdiğinde alıp götürür. Demokratlaşmış gizli servis galiba hep düşlerde kalacak. Abbas üzerine çeşitlemeler. Hiram Abbas adı gazete kulislerinin yabancısı değildi. MİT raporunun ortalığı şenlendirmesinden çok önceki aylarda Özal'ın MİT'i sivilleştireceği, bu amaçla Abbas'ı servise atadığı söylentisi yaygındı. Fakat Abbas'ı basın piyasasına süren de yine Başbakan Özal oldu. Suriye gezisinde MİT'ten bir üst düzey yetkilisi resmi listeye alındı. Bu Hiram Abbas'tı. Abbas protokolde 5. sırada yer alıyordu. Gezi boyunca uçakta ya da otel lobisinde Abbas, Özal'a refakat eden gazetecilerle yakın ilişki kurdu. Her soruyu yanıtladı. MİT'teki bilgilerin neler olduğunu söyledi. Basını kullanmak istemediğini her hareketiyle belli etti. Gezi'de başbakandan sonra ilgi çeken ikinci adam Hiram Abbas'tı. Hele Abbas'ın MİT'in asıl görevinin solcu avı olmadığını söylemesi, daha önemlisi Başbakan Özal'ın Abbas'a değer verdiğini duyumsatması, Gezi'ye katılan özellikle Özal'dan gelecek hareketleri desteklemeyi görev sayan yazarların Abbas yanlısı geniş ve olumlu yayınlar yapmasına yol açtı. O kadar ki sabah gibi olaylara değişik gözle bakan bir gazete bile 17 Temmuz 1987'de MİT müsteşarının Şam'da büyük şovu başlığını atıyordu. Yazılanlara göre Abbas, APO'nun Abdullah Öcalan'ın Şam'daki dairesini bile biliyordu. Hiram Abbas 1978'de Aydınlık Gazetesi'nin yayınlarıyla ilk kez kamuoyu sahnesinde görülmüştü. Gazete Abbas'ın Marmara gemisiyle Eminönü araba vapurunun batırılması gibi sabotajların ve fırtına operasyonlarının arkasındaki beyin olduğunu yazmıştı. 1980'de emekli olduktan sonra Halit Nari'nin bir şirketinde yönetim kuruluna girmişti. 1965'ten sonra bazı MİT görevleri SİHA'da eğitildiler. Daha önceleri de aynı yöntem uygulanmıştı. Hiram Abbas da dışişleri siyasi memuru kimliğiyle birçok kez yurt dışına çıktı. SİHA okullarında 4 yıl eğitim gördüğü bildiriliyordu. Sorgulama, sabotaj ve provokasyon konularında uzmandı. Abbas 12 Mart'tan sonra Faik Türü'nün İstanbul'daki ordu karargahında görevlendirildi. Kimilerine göre işkence yuvası ünlü Ziverbey Köşkü'nün önde gelen elemanlarından biriydi. 2000'e doğru Ağustos 1987 sayısında Hiram Abbas'la ilgili olarak şunları anlatıyordu. MİT mensuplarının görevi olmadığı halde operasyonlara kendi isteğiyle katılıyor, silah kullanıyordu. Abbas'ın silaha meraklısı olduğunu yakınları da saklamıyor. 1972'de Fındıkzade'de Ziya Yılmaz'ın yakalandığı operasyonda yaralandı. Özel bir hastanede albay olarak tanıtılarak tedavi edildi. Abbas silaha ve işkence seyretmeye düşkünlüğü ile tanınıyor. 12 Mart'ta Erenköy'deki işkence köşkünden geçen birçok sanık Abbas'ın ağzından duyduklarını anlatıyorlardı. Bir uzman gazetecinin bilgisiyle. Gazeteci yazar Dost İlhami Soysal dünyada ve Türkiye'de masonluk ve masonların uzmanı. Kalın bir kitabı var. MİT'te ve emniyet servislerindeki masonlarla ilgili soruları daha rapor açıklanmadan aylarca önce yanıtlıyor. Masonların MİT'te yoğunlaşmasıyla ilgili görüşleriniz? Masonlar kilit noktaları tutuyorlar. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Valilikleri, Emniyet Müdürlükleri. Ta meşrutiyetten bu yana istihbarat örgütlerinin başındaki adamlar masondur. MİT tarihini incelediğimizde kilit noktalarındaki adamların Tevfik Karasapan'dan Sermet Suavi Karasu'ya, Sel Işık'a dek ünlülerin mason olduğu görülür. Yalnız MİT değil, emniyet de aynı. İnönü döneminin Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir, Menderes döneminin ünlü polis şeflerinden Vedat Sokullu, Orhan Ancerlioğlu. İçişleri Bakanlığı içinde aynı durum söz konusu. Masonlar daima üst kademedeki adamları tutmak gibi bir politika gütmüşlerdir. Masonlar arası dayanışmanın yüksek mevkileri tutmasında ve yükselmesinde bir etkisi var mı? Elbette. Bunlar birbirlerine birader diyorlar. Biraderler biraderleri daima kollar. Öz kardeşten önce gelir. Mason olan birinin bir takım mevkilere tırmanması doğaldır ve çok mümkündür. Masonluk gibi istihbarat uluslararası bağlantılı olan bir konu. Bu açıdan MIT'te masonların yoğunlaşması düşünülebilir mi? Kardeş kardeşlere yardım etmek zorunda. Ulusu ne olursa olsun, uluslararası ilişkilerde masonların ön plana çıkması çok doğal. Bildiğim kadarıyla CIA'nın başkanlarından hemen hemen hepsi masondur. Masonluk kilitli kapıları açmada müthiş kolaylık sağlıyor. Çağrı. 1985 yılının sonlarına doğru Hiram Abbas'ın kapısını İstanbul Emniyetinden bir memur çaldığında beklediği haberin geldiğine mi inandı, Çağrı'yı bekliyor muydu? O günler çevresinde olan eski dostlar bir holdingin otomobil pazarlaması yapan şirketini yöneten genç zenginin odasında toplandıklarında MIT'e müsteşar yardımcısı olarak kimin seçileceğini tartışmıyorlar mıydı acaba? Abbas da dostlarıyla eskiden gizli serviste çalışanlara yanında görev vererek Türkiye'nin nabzını tutmaya hevesli genç iş adamıyla "Kim? O mu? Abbas mı?" sorusuna günlerdir yanıt aramaya çalışmıyor muydu? Abbas MIT'te ikinci adam olmayı istemiyor muydu? İstiyordu kuşkusuz. Pat diye gelmedi haber. Tutkusunu doyuracak sondan bir önceki duraktı bu görev. Son durak MIT müsteşarlığıydı. Özal'la buluşma. Özal'dan MIT'e bypass. Hiram Abbas. İstanbul Emniyet'ten gelen haber, Başbakan Turgut Özal'ın Hiram Abbas'ı falan gün filan saatte Ankara'da Başbakanlık konutunda beklediğini duyurdu. Abbas tipinde ve yeteneğinde bir gizli servis adamı MIT kulisinde dönen söylentilerden habersiz olabilir miydi? Hele başbakanın MIT'in yönetim kadrosuna bir sivil aradığını duymaması akla yakın değildi. Hele hele başbakanın kendine özgü araştırma yöntemlerine takılanlar arasında kadın erkek Abbas'ın dostları olduğuna göre. Ayrıca Abbas gizliliğe alışık gizliliğe bağlı. Ankara ile Özal'ın araştırmalarından habersiz geldi. Özal size görev vereceğim dedi Abbas'a. Kazancı yerindeydi. MIT müsteşar yardımcılığına talip olmadığını söyledi. Başbakan devlet hayatında bazen fedakarlık yapılmasından söz etti, önerisinde direndi. Abbas gizli servise dönüyordu. Özal'la Abbas arasında gizli servisle ilgili hangi fikir alışverişleri olduğu karanlıkta. Özal'ın niyetlerine, MIT'le ilgili projelerine ışık tutacak tek cümlesi şu: güçlü kuvvetli bir MIT yapacağız. Özal başka bir şey söylemese bile bu cümle başbakanın yavaş yavaş zamanı ve elbette zemini kollayarak gizli servisi kafasındaki öze çevireceğinin önemli kanıtıydı. Özal Abbas'ı hemen bırakmadı. Arabasını aldı. Çankaya'dan meclise indiler. Başbakanın mecliste kimi görüşmeleri vardı. Abbas İstanbul'a döndü ve bekleyiş başladı. MIT müsteşar yardımcılığına atama kararnamesinin ne zaman çıkacağı beklentisi. Kesin gerçeği yatsımayalım. Başbakan Özal bir sivili Hiram Abbas'ı MIT müsteşar yardımcılığına getirirken MIT bünyesinde açıkça gizli servisler deyimiyle bypass tabir edilen operasyonu yapıyordu. Kalbe kendisiyle bağlantılı bir damar ekliyordu. MIT'le organik ilişki kuracağı bir damar yapıştırıyordu. Bu ilk adımdı. Sonrası nasıl gelecekti zamana bırakıyordu. Başbakanın Hiram Abbas'a kendisini MIT'e getireceğini bildirmesinin üzerinden aylar geçti. İstanbul'da gizli servisin eski elemanları MIT'te kader birliği yaptığı bir gizli servise ne kadar dost olunursa o oranda dostlarıyla Abbas kararnameyi izlemeye başladı. Tam 4 ay. Abbas başbakanın dışında bir başka gerçeğe inanıyordu. Yıllar önce serviste tanıdığı kendi halinde Abbas'tan yaşça küçük, göçmen bir genç adam, lisan derslerinde yardım ettiği yeni bir eleman şimdi köşkteydi. Abbas zaten köşkün yabancısı değildi. Yabancısı değildi çünkü Hiram Abbas 12 Eylül'den bir gün önce uzun bir yazıyla MIT'ten ayrılacağını bildirmişti. Askeri yönetim işlerin hızlı ve sıcak olduğu günlerde Abbas'ın ayrılmasına karşı çıktı, 3 ay daha kaldı. Sonra İstanbul'a yerleşti. Halit Nari'nin holdinginde gazetecilere göre bodyguard güvenlik sorumlusu görevine başladı. Kimi ticari girişimlerde de bulunduğu söylenir. Bu Abbas'ın dış görüntüsüydü. Hiram Abbas gizli servisin dışındaydı ama gizli servislere özgü, özel ve önemli görevler yapıyordu. Kimin için? Çankaya Köşkü için. Yurt dışında devlet hesabına devlet için ne olduğu öğrenilemeyen görevler üstleniyordu. O genç adam Abbas'a saygı ve sevgi duyan MIT elemanı Erkan Gürvit'ti. Zaman zaman Abbas'ın Kenan Evren'le konuştuğu da oluyordu. Abbas'ın MIT müsteşarlığı kapısını zorlamadan açması için iki önemli etken yanındaydı: köşk ve başbakanlık. Doğrulanması zor. Zor ama ciddi kaynakların söylediğine göre MIT'in sivilleştirilmesi fikrini Özal Çankaya'ya açtıktan bir süre sonra Cumhurbaşkanı Evren Genelkurmay Başkanı Necdet Ürü ile konuyu görüştü. MIT'e yapılacak atamaların görüşülüp tartışıldığı MGK'da askerlerin ağırlığı tartışılmazdı. MİT'te askeri kesimin egemenliği ve denetimi yasayla perçinlenmişti. Irula'da yakın ilişkisi olan bir dost, MİT raporunun patlamasından aylarca önce, ister inan, ister inanma demişti. Cumhurbaşkanı Evren Orgeneral Irula, Özal'ın MİT'le ilgili tasavvurunu açtığında, Genelkurmay Başkanı servisin partizan amaçlarla kullanılabileceğine ilişkin kaygısını dile getirmişti. O sırada Abbas adı yükseklerde geziyor muydu, kesin bilgi yoktu. Gel gelelim Abbas'ın MİT müsteşar yardımcılığına gelmesini istekle bekleyenler, göreve aday sivil bir ikinci adam konusu ortaya geldiğinde şaşırmışlar ama yadırgamamışlardı. Nuri Gündeş de öneriliyordu. Soruyorlardı, acaba Abbas'ı atayan kararnamenin 4 ay başbakanın masasında beklemesindeki asıl neden Abbas-Gündeş ikileminden mi doğuyordu? Abbas kesimi gecikmeyi böyle yorumluyordu. Oysa Gündeş'i tuttuğu söylenen Orgeneral Üru, Hiram Abbas'a hep nazik davranmış, karşı olduğunu gösteren hiçbir işaret vermemişti. Yine de Abbasçılar, hatta bizzat Abbas, Orgeneral'in Gündeş'i yeğlediğine inanıyordu. Madalyonun öteki yüzünü görebilmek için Nuri Gündeş'le bir dostu aracılığıyla bir görüşme yapma girişimlerimiz olumsuz sonuçlandığından, Abbas yandaşlarından gelen bilgileri aktarma zorunluluğu doğuyordu. Onlara göre yoğun bir kulis başlamıştı. Nuri Gündeş ve çevresi Ankara'da partilerdeki tanıdıklarıyla belki köşkle ilişki kurmuş, Abbas'ın MİT'e varmak üzere açtığı yolu tıkamaya çalışmışlardı. Abbas ve çevresi ise Gündeş'in etkili olmayı istediği çevrelere Abbas'ı 4 olumsuz niteliğiyle tanıttığını öne sürüyorlardı. A. Ataktır. B. Gem tutmaz ve denetlenmez. C. Kincidir. D. Masondur. 4 niteliğin arasına Abbas'ın çapkınlığı da yeri geldiğince sıkıştırılıyordu. Oysa Hiram Bey mason değildi, büyük babası masondu. Fethi Okyar eniştesiydi, adını büyük babası koymuş, Hiram adıyla masonluğa bağlanıyordu. Cumhurbaşkanı ve başbakan istiyordu. Askerlerde durum, asıl direnme MİT müsteşarı General Burhanettin Bigalı Paşa'dan geliyordu. General müsteşarın direnmesi Genelkurmay'a bağlanabilir miydi? Atamanın yapılması için Bigalı'nın evet demesi gerekiyordu. Abbas Ağırbaşlı 1985 yılı sonlarında müsteşar yardımcılığına getirildi. Cumhurbaşkanının ve başbakanın ve Burhanettin Bigalı'nın imzalarıyla ve atama haberini dost bir sesten duydu. Büyük Holding'in otomobil pazarlayan şirketinde genç iş adamının bürosuna bir gün telefon çaldı. Eski dostlar yine bir aradaydı. Arayan Erkan Gürvit'ti. Kararname imzadan çıktı, her şey tamam. Buyurun Hiram Abbas, MİT müsteşar yardımcılığı makamına diyordu. Abbas evini, eşini İstanbul'da bırakıyor, uçağa atladığı gibi gizli servisinin kapısını açmak üzere Ankara'ya geliyordu. Sıcak ilişkiler o derecedeydi. Gizli serviste bir yönetici bir gruba göre olumlu not alır, bir başka gruba göre olumsuz. Ama Bigalı Paşa Hiram Abbas'ın geri çeviremediği ataması gerçekleştikten ve Abbas'ın kamuoyuna korku salan MİT odalarına, koridorlarına girmesinden sonra yeni yardımcısını çağırdı. Tayinine karşı çıkmıştım, artık bunu bırakalım, unutalım ve birlikte çalışalım dedi. MİT'e geçici bir barış dönemi gelmişti. Bigalı'dan Ündül dönemine. Ancak Burhanettin Bigalı Paşa MİT'te kalıcı değildi. Ayrılmak, ordudaki fiili bir göreve atanmak, ordu komutanı olmak istiyordu. MİT'in tepe noktasına bir sivilin oturtulması için zamana gereksinim vardı. Hükümet tabii doğrudan Özal, MİT'te bir süredir çalışan Burhanettin Bigalı'nın yerini koruyup korumayacağını araştıran nabız yoklamaları yapıyordu. Ağustos yaklaşıyordu. Özal'a kimi telkinler yapılıyordu. Müsteşarlar gelip gidiyor. Tam işlerinden biri servisi kavramışken ayrılıyor. MİT'te Bigalı Paşa'nın yerini koruması bu açıdan yararlı olacak gibisinden. Bu telkinler serviste duyuldu. Bigalı Paşa fena öfkelendi. Başbakandan görüşme isteğinde bulundu. Gitti ve Ağustos'ta ordu komutanlığına geçti. MİT'in başına bir kor general geldi. Gizli serviste Hayri Ündül dönemi başlamıştı. Hayri Ündül Paşa dönemi 1988 Ağustos'unda Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına atanmasına kadar sürecekti. Ünlü MİT raporu Ündül döneminin çarpıcı ürünüydü. Rapor kimi ünlü kişileri Bako'dan yeraltı ilişkilerine bağlayan, hatta eski Genelkurmay Başkanı'nı çirkin biçimde suçlayan boyutlardaydı. Servisin nasıl yönetileceği konusunda General Ündül ile Hiram Abbas arasında bir süre sonra yöntem ve görüş ayrılığı kendiliğinden baş gösterdi. Ündül servisin askeri hiyerarşi düzeninde yönetilmesinden yanaydı. Oysa Hiram Abbas daha başka bakıyordu çalışma yöntemlerine. MİT'teki birimlerin koordinasyonunu Abbas'a bağlanmıştı. MİT raporunun ortalığı allak bullak etmesinden 2 ay kadar önce Hayri Ündül Paşa serviste yeni bir düzenleme yaptı. Abbas'ın koordine ettiği birimlerin dışında müsteşara doğrudan bağlı olan 2 birim vardı. Personel işleri ile hukuk servisi. Ündül Paşa kendine doğrudan bağlı olan birimin sayısını 3'e çıkardı. Abbas'ın çocukluğundan beri tanıdığı Mehmet Eymür'ün başında olduğu güvenlik birimi doğrudan müsteşara bağlandı. Bu düzenlemeden 2 ay sonra Şubat 1988'de rapor kamuoyuna günaydın dedi. Yeni patron Hiram Abbas'ın başbakanla ilişkileri dikkati çekiyordu. Bu ilişkiler Abbas'ın Ündül'den sonra MİT müsteşarlığına getirileceği varsayımlarını güçlendiriyordu. Bu ilişkileri gözleyen Ündül Paşa belki psikolojik nedenle belki de gerçekten askeri hiyerarşiden yana olmasının etkisiyle birkaç kez Hiram Abbas'a başbakan çağırdığı zaman gitmeseniz gibisinden dokundurmalar yaptı. Abbas dokundurmanın amacını anlıyordu. Başbakanla doğrudan müsteşarın görüşmesi gereğini anımsatıyordu Ündül Paşa. Bir başka olasılık daha vardı. Ündül Paşa müsteşar atlanarak yardımcısının başbakanla bu kadar sık temas etmesini hem protokol hem de hiyerarşi açısından içine sindirememiş olabilirdi. Abbas Paşa'ya başbakanın çağırması halinde gitmemezlik edemeyeceğini söylüyor, durumu bir gerekçeye bağlayarak anlatmaya çalışıyordu. Başbakan bazı şeyleri olabilir ki müsteşara söylemeyi istemiyordu. Abbas'a söylüyor, onun aracılığı ile MİT'e, size. Askeri hiyerarşiye düşkün olan komutan gider başbakanla konuşur ilkesine bağlı görünen Ündül Paşa'nın ise bu gerekçelere ne ölçüde olumlu gözle baktığı bilinmiyordu. Başbakanla çok sık görüşen Hiram Abbas, Şubat 1988'de başka bir düş kırıklığına uğrayacaktı. MİT raporunun kamuoyunu sarstığı günden sonra Abbas'a karşı başbakandaki eski sıcaklık, sık görüşme isteği kalmamıştı. Şubat ayında emekli olup MİT'ten çekildiği güne kadar Abbas Özal'ı pek göremedi. Hemen bütün başbakanlarda görülen gizli servislere karşı çekingenlik, içine kapanma Özal'a da sinmiş miydi? Pek anlaşılamadı. Hayri Ündül, tahterevallinin birer ucunda oturan Abbas ile Gündeş hakkında bilgi edinmek için Eymür'ü niçin görevlendirmişti? Bu soru 1989'un ilk aylarında gizemini koruyordu. Bir varsayıma göre MİT'te hala Gündeş'e bağlı bir küçük grup kalmıştı. Öteki varsayım ise Abbas'ın ayağını kaydırmak isteyenler, müsteşar yardımcısının bir açığını yakalamak istiyorlar doğrultusundaydı. Hiram Abbas öyküsü üçgenin üçüncü kenarını çiziyordu. Yorumlardan çıkan olasılıklar. Çarpışan değişik görüşlerin dışında kalan işin uzmanları Ündül Paşa ile Hiram Abbas arasındaki yönetim ayrımını başka türlü yorumluyorlardı. Onlara göre hiyerarşinin yanı sıra başbakanla müsteşar atlanarak yapılan sık görüşmelerin kuşkusuz etkisi olmuştu. Fakat asıl çatışma MİT'te müsteşar rotasyonuna son vermek eğiliminin giderek güçlenmesinden kaynaklanıyordu. MİT tıpkı askerlerin kıta hizmetine dönmüştü. Bir kor general geliyor gidiyordu. Yerine bir tüm general geliyor, 2 yıl hizmet veriyor, tam gizli servisin gereklerini öğrenirken o da gidiyordu. Ayrıca hem yapı hem de çalışma açısından MİT'te bir revizyon mutlaka yapılmalıydı. Revizyonistlere göre gizli serviste çalışmak profesyonel bir işti. Bu türden sürgüt atamalarla MİT'i gerçek rayına oturtmak olanaksızdı. Görüş ayrılığının kökeninde statikoculuk, tabii askeri çevrelerin egemenliğini sürmesini isteyenlerle profesyonelliğe yönelmek isteyenler arasındaki çatışma yatıyordu. Ne ölçüde sağlıklı olduğu tartışılacak başka bir yoruma göre MİT raporunun patlaması revizyon isteğini simgeleyen Abbas'ın tasfiyesi için genelkurmayın önüne kaçırılmaz bir fırsat çıkarmıştı. Kurmay değerlendirmesi belirli süre içinde işlemiş, Abbas'la birlikte Özal'ın MİT'e getirmeye düşlediği yeni çehrenin beli kırılıvermişti. Olay öyle gelişip serpilmişti ki Abbas'ın tasfiyesine genelkurmayın karşı çıktığını kimse söyleyemez durumdaydı. Hiçbir itme yapılmamış olsa bile en azından seyirci kalınmıştı. Rapordan ve tasfiyelerden sonra MİT durağan bir döneme giriyordu. Artık sivilleşmeden söz eden de yoktu. 1989 bütçesi komisyonda görüşülürken MİT'in zaten sivillerin ağır bastığı bir servis olduğu vurgulanmıştı. Komisyonda yapılan açıklamalara bakılırsa MİT kadrosunun sadece %3,5'u askerdi. Ötesi hep sivildi. Evet, sivildi. %90'ı emekli asker. Sahnede yeni adlar, olaylar. Eymür, Abbas, Gürvit, Ündül'den sonra rapor fırtınasına sağlam bir tekneye çıkmayı başaran bir başka at şimdi sahneye giriyor. Mehmet Ağar. 1983'te Eymür, kaçakçılık şubesine göreve başladıktan sonra eskiden birlikte çalıştığı MİT'ten ayrılan Aydın Torunoğlu adlı bir arkadaşı ziyaretine geldi. İstanbul 2. Şube Müdürü Mehmet Ağar çocukluk arkadaşıydı. Mehmet Ağar'ın bir MİT raporuyla takibata maruz kaldığını, oysa Ağar'ın İstanbul MİT örgütüne çok yakın olduğunu, her türlü faaliyetine yardım ettiğini ve MİT'ten böyle bir darbe gelmesine fena halde üzüldüğünü söyledi. Ağar'a Eymür'ün telefon numarasını verebilir miydi? Verebilirdi. Telefon eden Ağar da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Müfettişlerden biri MİT'in hakkında rapor düzenlediğini söylemişti. MİT karargahında aradığı gerçekti. İstanbul Bölge Daire Müdürü Nuri Gündeş imzasıyla yazı müsteşarlığa gönderilmişti. Yanlış anımsamıyorsa yazıda Ecevit'in son hükümetinde AP'den ayrılarak Çalışma Bakanlığı'na getirilen Hilmi Üçgüzar'ın davasına adı geçen Kemal Derinkök ile ilgili bir infaz işinin saksaklanması için Mehmet Ağar'ın Derinkök için arabuluculuk yapan filmci Berker İnanoğlu'ndan rüşvet aldığı yazılıydı. Müsteşarlık olayı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'na birer yazıyla bildirmiş, bu yazıdan sonra müfettişler soruşturma açmışlardı. Birkaç gün sonra İstanbul'a giden Mehmet Emir, Nuri Gündeş'in yemek çağrısını kabul etti. Yemekte Mehmet Ağar konusunu açtı. Gündeş ilk başlarda İstanbul'dan böyle bir yazının müsteşarlığa gitmediğini söyledi. Sonra yazıyı buldurttu. Okumadan imzalamışım dedi, üzüntüsünü içtenlikle gösterdi. Gündeş bizzat müfettişlerle görüşecekti. Mehmet Emir, Mehmet Ağar dostluğu işte bu olayla başladı. Çok ilerledi, ikisi de gençti ve gençliğin olağan serüvenlerini yaşıyorlardı. Ama MİT raporunda Emir, Mehmet Ağar'ın bazı serüvenlerini yazacaktı. O tarihten sonra Ağar sürekli Emir'i telefonla aradı, hatırını sordu. İstanbul'a gidişlerinde havaalanında karşıladı, dönüşüne kadar onu yalnız bırakmadı. Modern, kültürlü, sempatik bir polis müdürü izlenimi veriyor. Emir de yeni arkadaşını doğrusu seviyordu. O kadar yakın arkadaş olmuşlardı ki Ağar Ankara'ya gelişlerinde artık bekar yaşayan Emir'in evinde kalıyordu. Emir'e bakılırsa Ağar'ı sık sık kulağına gelen veya gördüğü yanlışlıklarından ötürü dostça ikaz etmişti. Ayrı dünyaların adamı olduğunu anladıktan sonra Ağar'la dostluğu yavaş yavaş azalmıştı. Bir gece bir evdeki yemekte Mehmet Ağar'la karşılaştım. Nitelemeler doğruydu. Ağar modern, kültürlü ve sempatik bir izlenim veriyordu. Ankara Emniyet Müdürü'ydü. Elinde belinde tabanca var mıydı bilemiyorum. Telsiz aracı. Az konuşuyor, telsizi çok dinliyordu. Özal'a suikast girişiminden sonraydı. Suikast sırasında ve Büyük Ankara Oteli'ndeki üçlü cinayet günlerinde bilgi almak için Ağar'ı sık sık aramıştım. Polis basın ilişkilerini iyi biliyordu ve doğrusu yanıltıcı bilgi vermemişti. Ağar'a müsait bir gününüzü saptasanız sizinle görüşme olanağı bulsam dedim. MİT raporunda adı oldukça renkli geçen kişilerle ilgili kimi şeyler soracaktım. Bu arada belki Ağar'ın kişiliği üzerinde izlenimler de edinirdim. MİT raporuna can veren gizli servis insanlarıyla polis yetkililerin kişilikleri, doğaları çok ilgilendiriyordu beni. Davranış özellikleriyle kişilikleri doğru saptamadan olayların içine inilemeyeceğine inanıyordum. Siyasal yazılarda da böyle değil miydi? Bir siyaset adamının karakterini, kişiliğini yaratan öğeleri ne denli iyi bilirseniz, birden önünüze çıkan siyasal bir olayın çözümünü o kadar kolay yapabilirdiniz. Söz verdi, bir hafta sonra elverişli zamanını saptayıp beni arayacaktı. Aşağı yukarı 6 aydan fazla bir süre geçti. Ağar sorulması olası soruları sezmiş olacak ki aramadı. Karşılaştığım evde de daha çok suskun, izleyen bakışlarıyla durgun bir görüntü sergilemişti. Polisler çok konuşmazlardı. Sözümüz Mehmet Ağar'dan dışarı. Döverler, söverler, konuştururlardı. İnsan örgülerini sürdürelim. Emir'den anılarla. MİT raporunda İstanbul Eski Emniyet Müdürü Ünal Erkan'ın da adı geçiyordu. Emir'e göre Kemal Horzum'un aracılığıyla tanıdığı Ünal Erkan'ın İstanbul'a ataması yapılmadan üst makamlar tayine konu olanlar için bilgi istemişti. MİT de göndermişti. Üst makamlar bu türden öykülerde çok geçen bir deyimdir. Emir'e sorsanız üst makam denen Çankaya Köşkü, yani Erkan Gürvit. Ünal Erkan'la ilgili bilgiler oraya aktarılmış ama atama sonra çıkmış. Erkan'ın İstanbul'a atanmasından sonra Emir, Mehmet Ağar aracılığı ile yeni İstanbul Emniyet Müdürü ile tanıştı. Ünal Erkan'ın MİT'in hakkında menfi raporlar verdiğinden haberi vardı. Devlet daireleri de elek gibi maşallah. Üst makamlara giden, herhalde gizli damgası yiyen her yazı sahibini hemen buluyor. Bir de bu gerçek çıkıyor ortaya. Başbakanlık gazetecilere haber verenlerin ağzını kapayacağına, yazıyı ilgili kişilere göz açıp kapayıncaya kadar iletenlerin önüne geçebilse. Daha doğru bir iş görmez olmaz mı? Aa, benim canım efendim. Emir'le Ünal Erkan zaman zaman görüştüler. Polisler arasındaki kudret savaşımının ilk ucu işte bu sırada bir saptamayla kendini gösterdi. Ünal Erkan, Atilla Aytekin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanı'nın İstanbul'da faaliyet göstermesini sindiremiyordu. Eymür'e yakındı anlaşılıyor. Ama Eymür'e göre bu yakınma fazla haklı değildi. Çünkü Aytek hangi kaçakçılık olayını alsa altından mutlaka bir İstanbul bağlantısı çıkıyordu. İstanbul polisine havale edilen işler ise ya yönünü değiştiriyor ya da iki kelime ifade alınarak kapatılıyordu. Besbelli Eymür ile Aytek arasındaki sıkı işbirliğinden kaynaklanan bir yargıydı bu.